Merhabalar, ben Utku Ergin. Bu kendi podcast programım Adaptasyon Hayvanı'nın ilk bölümü. Bu programı bayağıdır yapmak istiyorum aslında. Çok uzunca bir zamandır bir podcast programı yapmak gibi bir niyetim var ama niyetimle arama uzun zaman soktum ve biliyorsunuz hani niyetinizle aranıza uzun bir zaman girdiyse o işi muhtemelen de yapmayacaksın gibi de bir hissiyat da vermeye başlıyor insana. Fakat zaten bu bölümü dinlerseniz eğer sonuna kadar muhtemelen bu programın niye bu kadar geciktiğini ya da benim yapacağım herhangi bir şeyin niye bu kadar gecikebileceğini anlamanız için bol miktarda fikir verecektir diye düşünüyorum. Çünkü bölümün konusu zaten ötelemekle ilgili, öteleme hastalığıyla ilgili. Ben maalesef hayatımdaki birçok şeyi öteleyerek yapıyorum ya da öteleyerek yapmıyorum gibi bir yaşam tarzım var. Bu konuda uzmanlık sahibiyim diyebiliriz. Bu konu üzerine aslında birinci bölümü ayırmak istedim. Fakat birinci bölümün konusunu bu şekilde seçince sanki bölümün tabiatını daha da güzel kılacak diye bölümü de çok öteleyerek yani yaptım. Bu fikir de bayağıdır kafamda var. Fakat bir türlü başına oturup bunu yapamıyorum. Ve bundan sonrasında o yüzden böyle bir düzen oturtmak adına haftada bir böyle bir program yapmak gibi bir niyetim var. Bu program bittikten sonra eğer hala bunu başarabiliyorsam yani öteleme meselesini bu kadar derinlemesine yaşayan bir adam olarak bunu yapabiliyorsam zaten o işte olur diye umuyorum. Eğer siz de zaten bu podcast'i bir şekilde dinleyebiliyorsanız yani şu anda konuşuyorum ben ama bu adımların her bir tanesini attıysam bu belki de birçok insan için ilham kaynağı olur diye düşündüm. Çünkü benim gibi birisi bu kadar titizlenip kıllanıp uğraşıp falan ondan sonrasında bu bölümü yine de yayınlıyorsa demek ki insanlar bir şeyleri bir şekilde yapabiliyormuş falan gibi bir umut ışığı olabilir bu. Burada tabii tüm mesele mükemmelliyetçilik değil. Yani benim iki huyum çatışıyor. Yani ben hem çok detaylara takılan hem de çok disiplinsiz bir insanım. Dolayısıyla her türlü detaydan aşırı huysuzlanabilecekken ya da işte bir işin olmayacak detaylarına takılabilecekken bir işi inanılmaz uzatabiliyorum. O yüzden de bu bölümde biraz öteleme hastalığımdan, kendi öteleme hastalığımdan bahsetmek istiyorum. Bu sırada da onun hakkında biraz ahkam kesebilirim. Hayatta kalkıştığım aşağı yukarı herhangi bir işle ilgili ilk adımı atmak büyük mesele bir kere benim için. Çok ağır davranıyorum yani. Bir konuyla ilgili eğer bu procrastination denilen yani işte İngilizce'de procrastination olarak geçen Türkçe'de savsaklama, erteleme falan gibi çevirileri olan ama benim öteleme problemi diye nitelediğim bu durumu birileri belgeselleştirmek istese herhalde benim üzerimden anlamlı bir kısmını anlatabilirlerdi. Bunun tek sebebi üşengeçlik olmayabiliyor gerçekten ama yani üşengeçlikle özdeşleşebilecek bir şey ama üşengeçlik bana kendi içinde çok daha huzurlu bir kavram gibi geliyor. Çok daha huzurlu bir durum gibi geliyor. Sanki böyle bir hayat tavrı gibi yani. Ben bir şey yapmak istemiyorum abi. Gayet net yani. Ben bu ara üşeniyorum ya yani. Öyle bir havam yok. O işe kalkışmayacağım. Bir şeyler izleyesim var, takılasım var falan. Kımıldamak istemiyorum. Neyse yani çok özel bir açıklamaya da gerek yok. Ama öteleme öyle bir şey değil. Yani üşengeç adamın huzuruna sahip değilsin. Aksiyonlarına sahipsin. İçinde yangınlar var yani. Ötelemek değil aslında birçok şey yapmak istiyorsun. Kafanda bir sürü fikir çatışıyor. İyi de yapmak istiyorsun bu arada. Ama odaklanmanı engelleyebilecek her küçük ihtimalin peşine takılıyorsun. Benim özelimde öyle en azından. Ve bu bir kısır döngü diyebilirim. Hani içinden çıkamıyorum. Yani böyle hani hepimizin çevresinde vardır diye tahmin ediyorum ama böyle çok gününü planlayabilen insanlar falan mesela hayatta en sinirimi bozan insan modeli gününü inanılmaz planlayabilen insanlar yani böyle sabah 8'de kalkıyor, sporunu da yapıyor, kahvesini koyuyor, duşunu alıyor, işine başlıyor. Müthiş sağlıklı bir kahvaltı yapıyor. Üstüne bunlardan story paylaşıyor. Spotify'da böyle güne başlarken harika müzikler falan açıyor. İşte ne bileyim o playlisti de kendisi yapmış zaten. Yani böyle akşamüstü işte ne bileyim bir arkadaşıyla bir randevu ayarlıyor, oradan çıkıyor, akşam kendine vakit ayırıyor, ne bileyim sevdiklerine de vakit ayırıyor, iyi dinleniyor ama çok eğleniyor, uykusunu da alabiliyor ama eğlencesinden de kesmiyor falan. Böyle bir insan modeli var. Kim yapıyor bunları? Yani bunlar böyle çift anadallı yapanlar, çok gezenler, çok uçanlar, çok kaçanlar, böyle bütün günlerinin to-do liste olan insanlar. Ben gerçekten böyle bu modele yani böyle bir kıskançlıkla karışık bir kin mi besliyorum artık ne yapıyorum bilmiyorum ama uzaktan bakıyorum benim kaosumla o kadar alakasız ki yani nasıl yönetiyor bunu anlamak mümkün değil. Ben içinden çıkamıyorum yani kendi adıma böyle bir durumda. Hani herkesin tabii ki güne başlarken belli beklentileri var yani, işte o gün ölmeyeyim, mutlu kalkayım, iyi bir şeyler yapacağını düşünmek istiyorsun. Mesela sonrasında yani güzel bir günün sonuna doğru böyle bir güzel bir dinlenme, belki de hatta bir eğlence planı yapıyorsun. Ben her güne yakın bir şekilde niyetlendiğim şeyleri yapamazken buluyorum kendimi. Hayatımda her bugün bunları yapacağım şeklinde oluşturduğum böyle yapılacaklar listeleri var ya, işte to do listler yapıyorsun, gaza geliyorsun, renkli kağıtlar alıyorsun ya da ne bileyim bunun için bir uygulama indiriyorsun telefonuna falan. Benim mesela telefonumda bu hatırlatma uygulamasının içerisinde unuttuğum bir alarm var. 2016 aralığından kalmış. 21 Aralık bilmem ne falan. Ve bu bana hala böyle bir hatırlatma olarak geliyor. 2016. Ne kaldırmışım? Yani kendi huzurumu bozmak için elimden geleni yapıyorum gibi bir şey. 2016'da bir gün içerisinde yapmadıklarıma 2020 senesinde hala bakıyorum. Ve yazmak iyi geliyor. O kesin. Ama yani bir şeyleri yapmak daha iyi geliyor. Ben o kağıtları mesela vicdan mahkememde delil olsun diye sanki böyle yazıp bırakıyorum. Yani sabah kalkıyorum. Zaten geç yatmanın verdiği, yani genelde geç yatan gece insanı prototipi bir herifim. Çok geç yatıyorum ve muhtemelen hani korona sonrasında da biraz böyle sık sık içme trendi başladı hayatımda. Onun verdiği yorgunlukla yani zaten bitti mi lan bu uyku işi, ne güzel uyuyorduk falan havasında bir kalkıyorum. Neyse diyorum ya, madem kalktım hani bugün verimli bir gün olsun, kahve yapayım diyorum. Önceki günden böyle rezil bıraktığım mutfak üstüme geliyor. Yani mutfakta her şey birbirinin içine girmiş. Yere havuç parçası düşmüş. Oradan karınca geçiyor, böcek geçiyor bilmem ne. Ya dur diyorum ya, önce bir şu ortalığı toplayayım. Yoksa yani zaten rahat edemeyeceğim. Tam bir şeyleri toplamaya başlıyorum. Evde çöp poşeti yok. Diyorum ki bunu hemen bir uygulamadan söylesem getirse. Ama bu sefer ücret ödesem mi ödemesem mi falan. Bu sefer ulan diyorum evde zaten bir sürü eksik bir şey var. Dur diyorum, ben sana bir alışveriş listesi yapayım. Zaten diyorum yani alacağım şeyler vardır. Hepsini alır gelirim. Sonra diyorum ki vazgeçiyorum. Zaman kaybı olacak ya bu diyorum. Dur şimdi ben şunu hazır aklıma gelmişken söyleyeyim gelsin diyorum. Poşeti söylüyorum. Bir rahatlama geliyor tabii ki. Daha sonrasında bulaşıkları yerleştirmeye çalışırken tam böyle poşet geliyor. Sonra vazgeçiyorum. Tamam diyorum abi, poşet söyleyeyim bitsin bu hikaye. Yani kafamdan çıksın bu iş diyorum. O sırada işte bulaşıkları yerleştirmeye çalışıyorum. Tam bulaşıkları yerleştirdim, bitti bitecek falan. Zaten bu işler hızlı oluyor. Böyle çat diye işte kapıya poşeti getiriyorlar. Çöp poşetini getiriyorlar. Onu alıyorum. Ondan sonra diyorum ki tamam, dünden kalan kahveyi çöpe döküp kahve yapacağım. Bu sıralar köpeğim benle beraber uyanıyor. Her sabah ben kalktığımda benle birlikte aynı anda uyanan bir canlı. Ve tuvalete gitmek için maksimum verdiği bir tolerans eşiği var. O eşik dolmuş artık. Ve köpeğim Liz bacağımı böyle çekiştirmeye başlıyor. Ama her saniyesinde böyle gittikçe daha itici, daha canavar gibi bir şey olmaya başlıyor. Yani bir de aramızdaki ilişki artık hani böyle öyle bir samimiyet noktasında ki 8 yaşında kendisi. Yani doğduğundan beri neredeyse benle birlikte olduğu için... yani tuvalete gidecekse, anladın mı, benim yaptığım şeyin hiçbir kıymeti yok yani, o tuvalete gidecek ve çok bir insan gibi falan da şu an tam öyle bir anda değiliz canım, biraz daha beklemen lazım falan gibi uyarıları da genellikle yani yok sayıyor. O anda düşünüyorum, diyorum ki aslında zaman yönetimim adına benim bu kahveyi demlemem ve o sırada onu tuvalete çıkarmam daha doğru, çünkü ben onu çıkarırsam o sırada da kahve kendi kendine olursa ben kendi zamanımı optimize etmiş ve o hani bütün gününü planlayabilen, sabah 8'de koşuya çıkan herifin en azından bütün gün boyunca yaşadığı hazzı küçük bir an boyunca da olsa kendim için ben de yaşayabileceğim gibi böyle küçük bir sevinç beklentisi içindeyim. Fakat duygusal olarak çok manipüle edilebilir bir karakter olduğum için köpeğin gözlerime böyle inanılmaz bir vicdani bir böyle bıçak saplıyor. Öyle bir bakıyor ki yani senin yok Kenya'dan, Etiyopya'dan bilmem nereden gelmiş bir filtre kahveni demlemen benim şu anda küçücük bedenimle çektiğim bu acıdan daha kıymetli mi diyor. Ve bunu sadece bakarak söyleyebiliyor artık bana, çünkü uzun zamandır tanıyoruz birbirimizi. Ben de diyorum ki tamam, çok haklı ya bu kızcağız, bu çocuğu ben çıkaracağım tuvalete. Ve kahve işini yarım bırakıyorum, dışarı çıkıyoruz. O sırada telefona dalıyorum. İşte ona bakarken bir yandan kahvemi yapmaya başlıyorum. Diyorum ki kahveyi yaparken zaten bu kahvenin demlenme süresi 2 dakika mıdır artık, 1,5 dakika mıdır, öyle kısa bir şey yani, şu arada diyorum git gel yapmayayım. Kıvamında bir şeyler yapmaya başladığını hissedersen o sırada yemek söylersin. Yemek gelene kadar da çalışırsın, mis gibi olur, ara verirsin falan. Bak diyorum müthiş yani, zaman yönetim fikrine harika senin şu an. Ondan sonrasında bir şeyler yazmak niyetiyle masama geçiyorum ve bir anda telefonuma gelen ama normal şartlar altında asla ilgimi çekmeyecek saçma bir bildirim sonrasında ufak bir başlamadan önce molası vermeye karar veriyorum ve kahvemi alıp şöyle telefonda biraz takılıyorum. Tam telefonuma gelen bildirimin yarattığı böyle dağınıklıktan kurtulmak üzereyim. Masaya geri döndüm. Henüz hiçbir şey yapmadım ama masanın kenarından böyle salonun içinde benim çamaşır askım gözüküyor. Ve çamaşır askısı 3 gündür orada olmasına rağmen şu anda beni inanılmaz rahatsız ediyor. Benim ondan acilen kurtulmam lazım. Bir şey yapıp bir şekilde o çamaşırları toplamalıyım, o görüntüyü oradan kaldırmalıyım. Yoksa rahat edemeyeceğim yani. Tam böyle işte kreatif bir sürece girmek üzereyim, kağıda dönmüşüm falan. Peki diyorum ya tamam şu çamaşırı da toplayayım. En azından son bir engel olarak bunu da önümden kaldırayım. Bir şekilde başlayacağım. Çamaşırları topluyorum. Gayet güzel işte askıyı kaldırıyorum falan derken bir bakıyorum kahvem soğumuş. O zaman da diyorsun ki ya tamam da şimdi çalışırken de bu kahvede gerekiyordu yani. Allah'tan bir kere daha kahve yapmama gerek yok. Ben bunu zaten önden düşünerek vizyoner bir hareketle fazla kahve yapmışım. Gidiyorum kahve makinemden diğer kahveyi alıyorum. İkinci bardağımı alıyorum. O anda böyle gereksiz bir merak bastırıyor zihnimi. Acaba diyorum ya şu diyorum Matrix 4 çekimlerine ne oldu ki ya? Yani şimdi korona falan acaba çekim tarihi ötelendi mi? John Wick'le aynı günde yayına girecek diyorlardı. Nasıl dönüyor? Ya da hakkında hiçbir şu ana kadar çıkan anlamlı bir haber var mı? İşi gücü bırakıyorum onu araştırmaya başlıyorum ve bir insanın yapabileceği en büyük hatalardan birisi olan IMDb bataklığına düşüyorum. Böyle sevdiğim bir yönetmenin önceki filmlerine dalıyorum. O filmlerdeki bir yazarın yazdığı başka bir filme bakıyorum. O yazar acaba daha önce nerelerde yazarlık yapmış falan diyorum. Kariyeri nerede başlamış diyorum. Adamın biyografisini okuyorum. Sonra beğendiğim bir tane filme takılıp kalıyorum. O filmin eleştirmenlerinin yorumlarına dalıyorum. Sonra film hakkında böyle biraz daha detaylı bir bilgiye ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Ve birden YouTube'a düşüyorum. Filmdeki diyalogların ne kadar doğal yazıldığına dair böyle bir inceleme videosu izlerken aniden böyle bir dalmışlığın içerisindeyken birden şöyle bir dürtü geliyor. Ulan diyorum hani hiçbir yatırımım olmamasına rağmen piyasalar ne durumda? Yani bunu bilmem lazım gibi. Çünkü bu ara sosyalleşmenin bir ana koşulu gibi bir şey oldu. Yani bu aralar hakikaten böyle dolar hakkında, altın hakkında, işte borsa hakkında, bitcoin hakkında aşağı yukarı böyle asgari bir bilgiye sahip değilsen diyalog kurmak çok zor. Ortalık biliyorsunuz çılgın atıyor falan ve bir yandan da şimdi ben 31 yaşıma geldim. Artık hani eşim dostum aynı masalara oturduğum insanlar para konuşuyorlar. Ve ben de böyle pek anlamıyorum ya falan demek de hoş da olmuyor. Ve nihayetinde ben üniversitede ekonomi okudum. Yani her ne kadar ekonomi teorisi okumuş olmanın günümüz para piyasaları durumuyla ilgili bilgi sahibi olmakla hiçbir alakası olmasa bile insanla nasıl yani bu kadar da mı anlamıyorsun falan gibi bir şey yaptıkları için hoş da hissettirmiyor insana kendisini yani boş yere o kadar senemi mi verdim falan gibi bir hissiyatla. Ve o sırada da işte en kötü alışkanlığım olan ve bırakmaya yakın bile hissetmediğim bir bağımlılığım atak yapıyor ve yani siyaset gündemine düşüyorum. Çünkü hani ekonomi hakkındaki durum genellikle bu ara kötü hissettirdiği için bu sefer dur bakayım diyorum siyasette neler olmuş falan. Hayatımda aşağı yukarı her gün en az 2 saatimi hani hayatımda hakkında hiçbir şey yapmadığım siyasi gündemi takip etmekle harcıyorum. Bir takım analiz yazıları, sonra işte bir takım YouTube videoları, belki Ekşi Sözlük'teki bir takım siyasi geyikler, yok efendim seçim analizleri olur mu olmaz mı öyle mi olur böyle mi olur bunları okumaya başlıyorum. Sonrasında böyle bu analiz yazılarını falan da okuduktan sonra artık böyle çalışamayacak kadar açlıktan dolayı böyle bir şey hissediyorum. Bir dürtü hissediyorum. Artık yemek yemem lazım yani. Ve alışverişe de gitmediğim için evde yemek yapamıyorum. Evde yemek yapacak bir malzeme yok. Olmaması da aslında bir tık iyi bir şey çünkü yemek yapma sürecim de uzun bir süreç benim. Ve diyorum ki tamam git gel iyice uzaklaşacaksın şimdi alışverişe gitsen falan paşa paşa yemeğini söyle. O sırada da zaten yemek olayını çözdüğün sırada da zaten işe odaklanmış olursun diyorum. Ve yemeği uzun uzadıya sadece bir değil iki ayrı uygulamadaki restoranlara bakarak, restoranların puanlarına bakarak, restoranların puanlarının yeterli olmadığını düşünerek yakın dönemlerdeki yorumlara üzerinden analiz düşünüp aslında yakınlarda neyi yedim neyi yemedim ve şu andaki mide durumum ne noktada falan gibi böyle birçok karmaşık bir yapının içerisine girip akşam ne yiyebilirim düşünceleriyle birleştirip bir yemek seçme sürecini olabilecek bu kadar basit bir ihtiyaç çözümünü müthiş karmaşık hale getiriyorum. Daha sonrasında işte o yemeği seçmenin verdiği bir sahte bir huzur var. O bir rahatlatıyor bir süre. Yemek gelene kadar da şöyle bir duygu var insanın aklında. Ya zaten çok açım, başka bir şey düşünemiyorum. Ben diyorum ara vereyim. Başlamadığım işe ara veriyorum. Bir yemek arası vermiş oluyorum. Diyorum ki yemek geldikten sonra proper bir şekilde böyle düzgün efendi gibi işe girişirim. O sırada da tam böyle yemek gelirse işte yemek sırasında da böyle çok kısa bir şey izlerim. Çok optimal olur o. Yani böyle 20 dakikalık bir dizi falan seçerim. Muhtemelen bir komedi işi falan seçerim. Yemek geliyor. O sırada kendime izleyecek bir şey de ayarlamış oluyorum. Öyle kısa 20 dakikalık bir dizi dediğim gibi. Ama dizi garip bir şekilde heyecanlı bir yerde bitiyor. Yani dizi serisinin içerisinde iki partlık bir bölüm yapmışlar. Ve benim onu birinci bölümün sonunda bırakmam mümkün değil. Dolayısıyla devam ediyorum. Diyorum ki zaten 20 dakika ya bu dizi. Bir tane daha bölüm izlesem ne olabilir ki zaten falan diyorum. O ikinci bölümü de izliyorum. O sırada tam böyle ikinci bölüm bitti bitecek falan noktalardayken daha bitirmeden dün akşam bir arkadaşımın, yakın bir arkadaşımın beni aradığı aklıma geliyor ve ya diyorum çok ayıp ettim ha. Yani adamı aramam lazımdı ve aramadım yani. Çocuk şimdi ondan sonra tribe giriyor, bunların üzerine tartışıyoruz, arkadaşlarımla arama bu tarz şeyler giriyor. Çünkü arkadaşlarımla ilişkilerimdeki şeyleri de çok rahat öteleyebiliyorum. Yani kafamda o an öyle bir havada değilsem ya da o anda meşgul değilsem ve bir görüşmeyi yapmadıysam bazen kafamda çok ciddi öteleyebiliyorum. Çok uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım beni aramış oluyor. Ben diyorum ki ona çok düzgün bir dönüş yapacağım. Şu anda arada derede konuşmak istemiyorum. O yüzden de ona mesela 2,5 ay sonra dönebiliyorum. Hiç dönmeyip arkadaşlığımı bitirmiş, koparmış olabiliyorum gibi sorunlar yaşayabiliyorum. Neyse, arkadaşımı arıyorum. Bayağıdır da konuşmamışız tabii. Konu uzuyor yani. O sırada tam böyle onunla konuşurken zaten genellikle telefonla kulaklıktan konuşurum. Bir bakıyorum bir WhatsApp grubundan direkt beni ilgilendiren bir mesaj geliyor. Bu sefer onunla konuşurken yavaş yavaş konuşmanın sonlarına doğru o meseleye dalmış oluyorum artık. Böyle bitirir bitirmez tam işe başlayacağım artık. Tamam, her şeyi temizledim. Yemeğimi yedim, arkadaşımla konuştum. Çok iyi durumdayım. Fakat bu sıra şunu fark ediyorum ki gözümün ucuyla gördüğüm şekilde köpeğimin mamasının azaldığını fark ediyorum. Ve İnternette aynısının böyle işte en uygun fiyatlısını nerede bulurum falan diye bakarken köpekler için aynı mamayı tekrar tekrar almak iyi bir şey midir diye bir düşünce düşüyor aklıma. Yani diyorum ki bu hayvancağız günün sonunda bir büyük bir paket mama aldığın zaman küçücük bir köpeğim var benim, bir çivavam var. Ve yani 7 kiloluk falan alıyorum genellikle, 6 ya da 7 kiloluk mamalar alıyorum. Bu da aşağı yukarı işte 3 ay 4 ay neyse yemek yemesini sağlıyor onun. O yüzden de sıkılmış mıdır acaba diyorum. Yani bana 3 ay boyunca sabah akşam aynı yemeği verseler ben ne hissederim falan. Bununla alakalı bir takım forumlara dalıyorum. Diyorum ki köpeklere acaba aynı yemeği tekrar tekrar vermek doğru bir şey midir yani. Sonrasında bu konuda çatışan görüşler görüyorum. Bir kısmı hayvanların aslında bu yemek değişimi sırasında metabolizmalarında uğrayacak değişmelerden ve bunun zorluğundan aslında alıştıra alıştıra geçmek gerektiğini söylüyor. Ve tabii ben bu kadar planlı bir adam olmadığım için mamayı son raddesine geldiğimde almak üzere olduğum için yani öyle hani az az ondan az az bundan falan gibi bir geçiş dönemi yaratamayacağım kesin. Acaba doğru değil mi diyorum. Bu sırada tam o şeyi fark ediyorum. Çiğ beslenmek diye bir şey varmış köpekler için. Daha sağlıklı olabilir diye. Köpeğim de yaşı ilerlediği için acaba bu mu daha mantıklı falan. Bu sefer buna bakmaya başlayınca o detaylar üstüme geliyor artık. Boğazımı sıkmaya başlıyor. Diyorum ki ya tamam abi. Şu anda bu kararı vermek için çok yanlış bir zaman. Zaten senin işin var. Ve bu konu hakkında bir çözüme ulaşamayacaksın. Ve köpeğimin maması hakkında yeni bir karar alma ihtimalimi öteliyorum. Diyorum ki aynı mamadan ben alayım şimdi. Bir sonraki 3 ay sonra mı artık o ne zamansa bir dahaki mama alacağım zaman o zaman düşünürüm. O kadar detaya giriyorum ki onunla artık kurtulmam lazım yani. Tam böyle yeniden döndüm. Artık diyorum ki ne olabilir ki falan havasındayken Instagram'dan bir bildirim geliyor. Bir bakıyorum. Birisi benim daha önceden paylaştığım bir tane videonun altına tuhaf bir yorum yazmış. Böyle hiç alakasız eleştiri bile değil. Yani hakaret desen değil, yanlış bilgi, yanlış yönlendirme falan var. Sinirleniyorum. Sinirimi bozmasına sinirleniyorum. Ya diyorum ki olabilir böyle şeyler. Çok çok rahatsız oluyorsan kan benim, damar benim. Silerim ya yorumu en fazla çok sinirleniyorsam. Bu sefer yorum silmek doğru bir yaklaşım mı? Bu sefer insanların düşünce özgürlüğünü aslında elinden almış oluyorsun. Her şeyi söyleyebilirler. Saçma sapan şeyler de söyleyebilirler. Ama diyorum ki adamın yaptığı şey bir bilgisel olarak bir yanlış yönlendirme. Sonra bu kararsızlığın içerisinde kalıp bunun screenshot'ını alıyorum. Ve kardeşime atıyorum bu ekran görüntüsü üzerinden. Diyorum ki sence şuna cevap vereyim mi yoksa muhatap olmamam mı lazım? Bu bir kavgaya döner mi diyorum. Mesajı görmüyor. Ya dur diyorum, benim kafam buna takıldı yani. Biraz sinirim de bozuldu. Ben buna çalışamam bu havadayken yani. Sonra bu profile bakıyorum biraz. Bu bana yorumu yazan profile bakıyorum. Ulan diyorum Gerzo. Gerzo'ya bak Gerzo'ya neler paylaşmış. Tam bir diyorum duyarsın sen. İşsiz güçsüz bir herifsin falan diyorum. Adama kuruluyorum. Sonra diyorum ki ya niye enerjimi bu işe ayırdım ki? Yani ne gerek var? Tam böyle salmaya karar verecekken kardeşim arıyor ve bu konuyu uzun uzun tartışıyoruz. Sonra yazmaya karar veriyorum. Ona bir cevap vermem ve oradaki o yanlış bilgiyi düzeltmem gerektiğine ama agresyon yapmadan bunu yapmam gerektiğine karar veriyorum. Yazıyorum. Bir kafam rahatlıyor. Tamam diyorum, şimdi başlayabilirim derken çat bu sefer herif bana bir yorum gönderiyor. Bu sefer daha çok sinirleniyorum. Çünkü herifin derdi yanlış bildiği bilgiyi sahiplenmek falan da değil. Full trollük yani. Aslında amacına da ulaştırıyorum adamı ama bir şekilde sinirimi bozdu. Tamam diyorum, seni artık yok sayacağım. Ve diyorum ki ya şu herif benim enerjimi emdi. Şimdi dedim bu şekilde yani ben nasıl çalışabilirim ki? Bir 15 dakika falan uzanayım. Hani böyle Japon iş adamlarının power nap tripleri var ya böyle. Bir toplantıdan bir toplantıya giderken, holdingin bilmem neresindeyken, yok trene binerken, yok yolculuktayken falan bir uyuyorlar 15 dakika falan. Kendilerine geliyorlar zıpkın gibi böyle kalkıyorlar, devam ediyorlar tertemiz. Dedim ki ben de yaparım, niye yapamayayım yani, Japon iş adamı da insan, ben de insanım. Alarm kuruyorum 15 dakika sonraya. Uyumadan da biraz Twitter'da geziyorum. Şimdi uyuyayım kararını almakla uyumak arasında da fark var. Yani kafanı koyduğun anda öyle o kadar da kolay olmuyor artık. Günümüzde kafamız hep dolu. O yüzden... O arada yine bir zaman geçmiş oluyor. Sonra bir bakıyorum Twitter'da herkes bir meseleyi konuşmaya başlamış. O meseleye bir dalıyorum. Nedir ya bu hikaye falan diye. Bilgi, yeterince temiz bilgi alamıyorum çünkü altından bebek fotoğrafı paylaşanlar, bilmem neler, beni eklesene güzelim falanlar, işte ne bileyim DM RT'ciler, alakasız siyasi paylaşımlar, alakasız geyikler falan, asıl bilgiye ulaşmak çok zor. Konunun özünü o şekilde çözmek çok zor. Bunu Google'lamam lazım. Ona bakayım. Doğru bir haber bulabilir miyim? Falan derken bir bakıyorum alarm çalmaya başlıyor. Uyumam gereken süre dolmuş. Power nap süren boyunca henüz gözümü kapatmadım. Diyorum ki benim bu power nap'e her türlü ihtiyacım var. Uyumam lazım. Çok oyalandım. Hemen şu telefonu bırakmalıyım. Doğru karar bu çünkü. Ve şimdi şöyle biraz huzurlu bir uykuya geçeyim. Bu sefer dedim ki kendime, vücuduma eğer doğru komutu verirsem belki de alarm kurmama gerek yok. Telefonu elimden bırakıyorum, alarm da kurmuyorum. Böyle gözümü yumuyorum falan derken işte sağa dön sola dön, bir kalkıyorum 2 saat geçmiş. Bu sefer köpeğim tekrar tuvalete çıkmak istiyor. Doğal, hayvancağızın tuvaleti yeniden gelmiş yani. Ve tekrar açım daha kötüsü. Yani uykunun böyle bir etkisi var maalesef. Kardeşim eve geliyor o sıralarda. O da diyor ki gel iki laflayalım diyor. Dur diyorum ya Liz'i bir tuvalete çıkarayım, biraz geyik yaparız ama diyorum. Sen aç mısın diyorum. Açım diyor ama senin işin vardır, ben bir şeyler hazırlarım diyor. Zaten alışveriş de yaptım, birlikte yeriz diyor. Bana şey soruyor böyle, daha çok var mı işini bitirmene? Ben yemeği ona göre bir zamanda da ayarlayabilirim gibi bir hani şekil yapıyor. Şimdi ben işe hiç başlamadım diyebilecek bir saatte değilim. Bunu dersem olmayacak. Fakat bu bilgiyi sakladığımda da sanki böyle bütün... nasıl da işkolik bir gün geçiriyormuşum falan gibi bir hissiyat vermek de istemiyorum. Çünkü hem vicdanım bunu, vicdanım el vermiyor. Yani çünkü çıktısı yok. Hem de yani biraz da çalışmaya da ihtiyacım var. Ve yani böyle bunu bir karşı tarafa da, bu adam da ne kadar yoğun ve ne kadar üzülmeliyim gibi bir hissiyata da döndürmek de istemiyorum. Arada bir denge kurmaya çalışıyorum. Köpeğimi çıkarıyorum tuvalete. Döndüğümde yemek neredeyse hazır ama böyle. Bilgisayarı açıp boş boş ekrana bakarken zaten tam ben böyle yeniden kurulacakken yemek hazır diye ses geliyor içeriden. Diyorum ki yemeği de soğutmak doğru olmayacak şimdi. Zaten yemeği yiyeyim. En güzeli de odur zaten. Akşam olur, yemeğini falan yemiş olursun. O mesele bir çıkar aradan. Yani artık hani böyle teknik olarak o günlük bir ihtiyaçta köpeğimi tuvalete çıkarmayacağım, başka bir şey yapmayacağım. Evde yapılması gereken bir takım şeyleri de çözdüm. Fena bir gün de geçirmiyorum o açıdan bakınca. Dinlenmiş durumdayım, uykumu da aldım. Ben diyorum akşam zaten daha rahat çalışacağım. Bu sefer geçiyorum içeriye, yemek yemeye başlıyoruz. Yemek sırasında bu sefer yeniden diziye başlıyoruz. Diziye devam ediyoruz daha doğrusu. Bakıyorum saat baya baya akşam olmuş. Diyorum ki ya bugün yalan oldu oğlum diyorum. Yani sen şu anda kendini bu huzursuzlukla bölme. Ama bu sefer diyorum ki sen zaten bir gece insanı değil misin abi? Yani niçin zaten gündüzden böyle üst düzey bir beklentin vardı ki? Zaten sen bu işi gece yapacaksın yapacaksan. Asıl diyorum verimli saatlerin bunlar senin. Tam o sırada bir mesaj geliyor. Bir arkadaşım geyik bir şeyler yazmış ama bir yandan da önemli bir şey var, sana anlatmam lazım diyor. Tabii diyorum ya, zaten benim acil bir işim yok. Çünkü diyorum zaten gece yapmaya karar verdim bu işi, uzun uzun yazarım ben. Arkadaşımla konuşuyoruz. Anlatıyor da anlatıyor yani. Öyle bir bitmeyen bir telefon konuşması sonrasında Diyorum ki madem arkadaşımla konuşuyoruz, ben diyorum zamandan da tasarruf edeyim yine. Şu bulaşıkları bir kaldırayım o sırada. Bu sefer ben bunu erkenden yapayım, yarın sabah aynı portreyle karşılaşmayayım. Konuşma uzuyor zaten. O sırada fark ediyorum ki bir mesaj geliyor çünkü bana ve önceki günden aslında bir arkadaşıma bu akşam çıkıp bir şeyler yapmaya söz vermiş. Buluşmamız lazım. Ya diyorum neyse, zaten bugün hiç öyle bir moda giremedim yani. Yarın devam ederim ve bu gerçek bir kısır döngüye dönüşüyor. Ortalama bir günü bu şekilde geçirmem çok çok zor değil. Tabii yani bu biraz önce bahsettim, hani bu öteleme meselesinin altında bir vasat korkusu da var. Tam detayına girmesem de bir mükemmeliyetçilik korkusu, bir mükemmeliyetçilik bastırması olduğunu da biliyorum. Yani insanların bir şeyleri ötelerken ki tek niyeti aslında sadece yapma isteğinin düşüklüğü değil, motivasyon düşüklüğü değil. Aynı zamanda aksine bir şeyi yapacaksın ama en iyisiyle, layıkıyla yapacak mısın? Yaptığında o yaptığın işten tatmin olacak mısın gibi kaygıları olabiliyor. Ve bu kaygıları büyüttüğün zaman çok basit bir işin altına girmek çok uzayabiliyor kafanda. Ben diyorum ki evet, ama bu da hep böyle bir mükemmeliyetçilikle alakalı da olmaya da biliyor. Yani hayatımdaki diğer örneklerinden bakacak olursam, evde duş başlığımın bozuk olduğu tam bir yaz geçirdim. Yani bir yaz mevsimi boyunca duşla sık sık haşır neşir olunan bu dönem içerisinde duş başlığımın, yani bu kadar basit bir ürünün bozuk olmasıyla huzursuz bir şekilde okeydim. İlk başta hani duş başlığının durumunu biraz tasvir edeyim isterim sizlere. Yani böyle ilk başta hani ilk bozulma emarelerini verdiğinde su böyle saçma sapan yönlere doğru su fışkırtıyordu yani. Hani böyle oyun gibi biraz, yani atıyorum bir kısım sola doğru yoğunlaşmış, bir kısım sağa doğru yoğunlaşmış, ortada pek bir şey kalmamış falan gibi bir tuhaf bir şeyler yapıyor. Yani buna göre böyle kendini ayarlamaya çalışıyorsun falan. O evredeyken böyle e-ticaret sitelerine girdim, duş başlığı araştırmaya başladım. Bu çok zor bir karar değil yani, çünkü çok üst düzey bir teknoloji değil. Duş başlığı dediğin şey aslında standarda yakın bir ürün yani. Bir de duşakabinim de zaten düşününce hani insani minimumlarda asgari bir duşakabin. Yani öyle zaten hani büyük keyifler yaşanıyor, ona yakışan duş başlığını almalıyım falan gibi bir ürün değil. Yani benim duş başlığından bekleyebileceğim ek bir fonksiyon yok. Hani bana masaj yapsın, led ışıkları olsun, belki derdimi anlatabileyim, telefonumu da şarj etsin, modum düşükse böyle yanık bir türkü söylesin falan gibi şeyler hiç gerek yok. Yani dümdüz gelen suyu içindeki deliklerden nizami bir şekilde çıkaracak kadar işini yapsın, başımın üzerinde yeri var. O kadar araştırdım ki artık bir noktadan sonra böyle ya olmaz bu kadar ya dedim. Sal abi dedim, sal yani, kendini de rahat bırak. Böyle dedim, bir süre daha akar yani bu iş. Paşa paşa aldım duşumu, devam ettim. Sonra bir gün artık gaza geldim. Olmuyor yani, hayat kalitesi düşüren bir durum var ortada. Yani suyu doğru yerlere doğru dağıtmıyor ve ben hani normalde suyu kendime göre ayarlamam gerekirken kendimi suyun aktığı yöne doğru ayarlamam gereken bir duş deneyimine doğru dönüşmeye başladı bu iş. Ve olmayan tamir yeteneklerimi bir kez daha kendime kanıtlamak için böyle başlığı açmaya çalıştım. İki parça halinde o başlığın içindeki yani en üst tepe kısmını açtım. Zaten çok eski yani, belli tipinden belli, plastik bir şey, böyle sarı olmuş, normalde beyaz yapılmış ama 2004 yılından kalan silikonlarına böyle çok hızlı ve acı bir veda etti duş başlığı. Böyle hani bir daha hiç birleşemeyecek oldukları o kadar belli ki, tutturuyorum çak geri gidiyor falan böyle. Hani Barış Manço'nun Kol Düğmeleri şarkısındaki hüznü hissedebiliyorsun yani. Böyle senelerini bir arada geçirmiş bu iki yakın dost, belki iç içe geçmiş yılların ardından şimdi bu parça sonsuza dek ayrılmış durumdalar. Ve böyle bir sürecin arkasından şimdi altından çıkan görüntü biraz daha tuhaf. Çünkü içinden böyle sanki hani kaplama bir dişin altından yıllarca beklemiş bir diş, böyle çürük bir diş çıkar ya. Yani bilmiyorum böyle bir şey yaşadınız mı, ama ben de yaşamadım ama öyle bir şey olduğunu biliyorum. Ve böyle o böyle sarı kahverengi paslı iğrenç metal bir parça var ve su ondan akıyor. Açtım suyu, su tek bir yöne doğru yani dümdüz aşağı doğru ama böyle köy çeşmesinden su akıyor falan gibi akıyor yani. Denedim hani yukarıya bakmazsan, yani o su sana nereden akıyor meselesine çok bakmadığın takdirde yaşanıyor. Ya böyle biraz hani şey gibi, biraz retro bir durumu da var yani. 1854 yılında duş alıyorum falan gibi de oldu. Ya iyi gelmedi ama kötü de gelmedi, öyle söyleyeyim. Bu hamle duş kalitemi çok düşürmedi. O yüzden bir son bir ay daha böyle bir daha devam ettim. Sonra bir gün yeniden atak geldi. Ve ben o e-ticaret sitelerinde doğru duş başlığını seçme baskısını üzerimden atmak için hayatımda yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesini yaptım bu tarz durumlarda. Ailemizin WhatsApp grubuna girdim. Duş başlığı linklerini babama attım. Dedim ki babam bu seçme işini gayet güzel çözer yani. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Babam Ankara'da yaşıyor. Ve kendisi Ankara'da yaşayan sevgili babam bana İstanbul'daki evimin karşısında bir nalbur olduğunu ve orada duş başlığı satıldığını söyledi. Hatta büyük ihtimalle de aşağı yukarı yani bu işte 30 lira 40 lira öyle yani küçük bir parayla bu kadar ücretli aslında çektiğim bu ızdırabı bitirebileceğimi belirtti bana. Bir de zaten eve aslında çivi almam gerekiyordu bayağı bir süredir. O da yine 1,5 aydır falan önümde duran bir task. Ama sadece çivi almak için nalbura girmek istemedim. Zaten çivi almam gerekiyordu bu arada. Son 2 aydır evimde böyle bir tablo var. Bir arkadaşımın bana hediye ettiği bir tablo var. Sürünüyor evin sağında solunda sürünüyor. Yani bu tabloyu asmam lazım. Evde de çivili bir yer ya da işte asmak istediğim yerde bir çivi yok. Fakat ben sadece çivi için de nalbura gitmiyorum. Böyle bir karar aldım. Nalbura gitmek dediğim mesele de şu. Evden çıkıyorsun. Ev zaten giriş katında ve düz ayak direkt bahçeye açılıyor. Bahçenin karşısında da nalbur var. Yani 15 metre falan evimle arası. Ama dedim ki tamam şu anda nalbura gitmek için iki adet sebebim var. Duş başlığı alacağım, çivi alacağım. Gayet güzel gidebilirim. İyi var dedim ya yani güzel oldu böyle falan. Tam çıktım gittim. Namaza gitmiş abimiz. Yani kapıda kapalı yazıyor. Sordum yan tarafta bir tane mobilyacı var. Namazda dediler. Kendi içimden düşündüm yani bana dedim biraz garip geldi. Bu yani hala böyle one man show bir dükkan olması. Yani bir adamın dükkanda olmaması o iş yerinin o an kapalı olması demek oluyor. Enteresan bir şey bence bu. Ama sorgulamadım çok fazla. Yani dedim ki okey ya olabilir yani. Bu eve döndüm. Akşama doğru bir daha gittim. Yine namaza gitmiş. Yanındaki mobilyacıya sordum. Evet yani namaz dedi. Abi dedim ya bu çok çok enteresan ya. Ben bu adamı niye sadece namazda yakalıyorum yani. Sonra vazgeçtim o gün. Eve gittim. Duşumu da aldım zaten. Ertesi hafta bir kere daha gitmek için gerekli enerjiyi topladım. Gaza geldim. Bu kez dedim olacak bu iş. Otoparktan baktım böyle. Hani kapalı yazıyor mu yazmıyor mu? Çünkü o karşıdan karşıya geçme meselesini de boşuna da yaşamak istemiyorum. Gittim. Hacı amcam oradaymış. Şimdi üzerimde de böyle çok havai gömleği falan bir şey var. Kulağımda küpe var. Kıvırcık saçlarım falan filan. İçeriye girdiğimde selamun aleyküm desem sanki böyle tuhaf olur gibi geldi. Merhaba desem de bu da hani o da uymayacak ortamın ambiyansına gibi. O yüzden modern bir kısaltma yapayım dedim. Selam dedim ben adama. Selam amca dedim. Aleyküm selam dedi. Sağ olsun. İşte duş başlıklarını sordum. 3 çeşit var dedi. İyi dedim güzel. Baktım gerçekten karşı yani apartmandaki nalburdan beklediğim sadelikte bir çeşit sayısı. Çünkü internete yazdığınız zaman hani duş başlığı sayısı sonsuz. Yani materyal seçiminizden tutun renk seçimine, renk seçiminden tutun işte suyun akış hızındaki bilmem nesine kadar çok fazla opsiyon veriyor size ve o çok opsiyon benim gibi bir adam için hiç iyi bir şey değil. Amcaya sorayım dedim. 3'ten birini seçemedim de yani bu arada. 3 bile aslında yani çok olmamakla birlikte benim için birden fazla her rakam karar vermek gerektiği noktada çok oluyor. Amca dedim yani hangi duş başlığı beni dedim mutlu eder yani. Fakat şimdi adamın da duş başlığı konusundaki gustosuna güvenmek için özel de bir sebebim yok. Yani adama bakıyorsun hani öyle bir meselesi de yok gibi. Çok o da hani hepsiyle yıkanırmış gibi görünüyor bana. Ben de yani hepsiyle yıkanırım yani. Sonra şöyle bir yol açtım kendime. Kendi yanımdakini getirmiştim. Kendi kullandığım duş başlığını getirmiştim. Ona gösterdim onu. Amcacığım dedim buna hangisi uyumlu olur peki dedim. Yani dedi bu standart bir parça dedi. Bu dedi hepsine uyumlu olur dedi. Bu yolla seçemedik. Sonra fiyat farklarını söyledi. En pahalı olan böyle 50 lira falandı zaten. Dedim ki pahalı olan en iyisi değil mi? Ama adam zaten vermesi gereken cevap bu. Yani evet demesi gerekiyor. Evet dedi. Ben de dedim en iyisini alayım abi ya dedim. En iyisini alayım abi ya dediğim ürün 50 lira. Yani hani öyle çok da can yakacak bir alım da yapmıyorum aslında yani. Ama ikimiz de karşılıklı olarak rahatladık. Hem ben karar vermiş oldum. Hem adam elindeki en görece pahalı ürünü satmış oldu falan. Bir de dedim amcacığım ben duvar çivisi rica ediyorum senden. Adam 5 tane getirdi. Ben dedim ki bir tane yeter dedim. Tam o anda kendimi şöyle hissediyorum. Böyle Avrupa'da falan manava gittiğiniz zaman ya da işte markete gittiğiniz zaman şey insanlar görüyorsunuz ya böyle. Bir tane elma alıyorlar mesela. Böyle bir şey var. Bizde bu yok yani. Alıyorsan böyle bir poşete doldurursun. Bir kilo alırsın yani. Kilo ile alırız biz. Adam da öyle bir kafa yok. Bir tane alıyor. Ve bu bir sofistikasyon göstergesi gibi işlenmiş bir şey olduğu için bizim için. Ben de kendimi öyle hissetmek istedim. Benim birden fazla çiviye ihtiyacım yok ki dedim. Yani bir çivi bana büyük ihtimalle ömrümün önemli bir kısmı boyunca yetecek. Yani çünkü hiç şu ana kadar çivi kullandığımı da hatırlamıyorum. Adam bir kağıt çıkardı. Kağıt parçaya 5 tane çiviyi koydu. Ben yine de koydum dedi. Ben de çok bir şey diyemedim. Yani zaten hani parasal bir kaygı gibi de değil. Yani çivi adet itibariyle bakınca çok da böyle hani sayısı arttıkça fiyatı artan bir şey gibi bile değil. Baktım bir de maske de satıyor amca. Tam da o hafta böyle N95 maskemi kaybetmiştim bir barda. Dedim bu bir işaret galiba, yani nal buradan dedim, ben galiba hayatımdaki her şeyi alacağım çıkacağım, yani eksiklerimi tamamlayacağım ben bu gece. Niye gece dediğimi de bilmiyorum. Sonra hani kullanat maske piyasasına da pek hakim değilim o sıralar. Hani dediğim gibi N95 maskem olduğu için o zamana kadar. Nal burada biraz pahalı olduğunu sonradan öğrendim. Ama zaten çok da yeri değil diyebilirim. Eve geldim ve sonunda duş başlığımı değiştirdim. Gayet de mutluyum şu anda bu arada, hala İyi bir zaman geçirtiyor bana sağ olsun. Fakat aynı şekilde yine aynı dönem içerisinde mikrodalgam bozuldu. Mikrodalga fırınım ve bozulduktan sonra hani önce uzunca bir süre, birkaç ay boyunca bozuk olarak mutfağın ortasında durdu ve kardeşim çok sinirlenmiş bu duruma. Yani hani mikrodalga çalışmıyor ve mutfağımız zaten dar ve benim buna ayıracak yerim yok. Hani eğer bu işi çözmüyorsak en azından bunu buradan çıkar, ben de bari yer kazanayım falan gibi bir trip yaptı bana. Ben de tamam dedim. Mikrodalgayı alıp evin kapısına koydum. Şimdi biz eve iki tane kapısı var evin. Bir tanesi garaj tarafından girilen kapı, bir tanesi de normal apartmanın içine açılan kapı. Apartmanın içine açılan kapı çöp çıkarmak ya da işte siparişleri almak, vermek falan gibi şeyler için kullanıyoruz. Normal giriş çıkışımızı da zaten diğer taraftan yapıyoruz. Ben o yüzden sipariş kapısının önüne koydum mikrodalgayı. Fakat orası da salondan gözüküyor ve eve misafir geldikçe yani kapının önünde ve salonda böyle herkesin oturduğu yerden gözüken bir mikrodalga fırın görünüyor. Ve en üzüldüğüm boyutu şu: kapıda niye fırın var diye bir soru soruyorlar ve her seferinde fırın değil ya, o mikrodalga demek zorunda kalıyorum. Yani fırın olsa daha mı düzeltirdim onu da bilmiyorum. Ya da daha hızlı davranır mıydım bilmiyorum. Yani fırın daha mı önemli bir ihtiyaç? Ya benim için ikisi de çok aşırı önemli ihtiyaç değil gibi yani aslına bakarsan. Kardeşim ama anladığım kadarıyla mikrodalga fırından ziyade fırını daha sık kullandığı için o da o kadar üzgün değil ama biraz da üzgün gibi. Ve yani artık hayatımızda bir mikrodalga var mı yok mu bunu anlamak durumundayız artık. Yani 2 ay boyunca ayakkabılıkta beklediği için hoş da bir görüntü de değil. Artık hani mikrodalga ihtiyacından daha çok insanlara niçin kapımda bunun olduğunu açıklamaktan bunaldığım için vazgeçtim ve bir şekilde bir teknik servisi aradım ve neyse nitekim 1,5 hafta içerisinde falan sorunumuz çözüldü ve mikrodalga fırını tekrar eskiden o kardeşime yer kazandırdığım yere güzel bir şekilde yerleştirdim. Hala da kullanıyoruz. Fakat aynı dönemde tost makinesine çok yakın koyduğum için kettle'ın kablosu erimiş. Kettle'ın kablosunu tost makinesiyle bir şekilde eritmeyi başarmışım. Ve onu da kapıya koydum. Ben alıştım artık, hani o kapıya koyma prosesi benim için çok doğal gelmeye başladı. Kettle'ı soran olmadı bak mesela. Kettle'ı yani bir kişi falan herhalde sordu diye hatırlıyorum. Ayakkabının yanına koydum. Hani daha küçük bir obje olduğu için kapıda niye kettle var gibi bir noktaya gelmediler. Ya da bilmiyorum, belki de mikrodalga döneminden alıştırdım insanları. Bu kettle'sızlık sürecinde de şöyle bir şey yaptım. Kardeşimle evi topladığımız bir gün gaza gelip kettle'ı elektrikçiye götürmeye karar verdim. Bizim evimiz giriş katta ama otoparka bakıyor dediğim gibi. Apartman tarafındaki girişinde, o da bir üst katta kalıyor gibi ama arka cephesinde. O taraftaki girişte elektrikçi var. Yani teknik olarak bir komşum elektrikçi. Yani benim aslında kettle'ımı düzelttirmek için yapmam gereken tek şey apartmandan çıkıp apartmanın diğer girişine gidip elektrikçiye kettle teslim etmek ve bunu aylar boyunca yapmayabiliyorum. Hatta şöyle bir çözüm buldum. 2 ay boyunca kettle yerine filtre kahve makinesindeki filtreyi çıkarıp su kaynattım. Ara bir çözüm varsa, bir şekilde idare edecek bir yol varsa ana çözümü aramak için ışık yılları girebiliyor benim arama. Yani eğer bir şekilde idare edebiliyorsam ben o idare eden formla sonsuza kadar yaşayabiliyorum. Ve bu benim hayat kalitemi artıracak minicik bir detay olsa bile pek aceleci davranamıyorum. Kettle apartmandaki elektrikçiye götürdüm. Kapalıydı. Yani elektrikçi kapalıydı. Mahallede bildiğim bir başka elektrikçi daha var ama elimde kettle'la yürümek de tuhaf bir hissiyat. Yani yaz ortasındayız, ayağımda terlik var, saçım başım çok dağınık falan böyle. Ama kettle'la yürüdüğün zaman da zaten kendine özenmen gerekiyor gibi de hissetmiyorsun. Bir rahatlığı da var, o da güzel geldi. Yani ben bir kettle'la yürüyorum şu an mahallede. O duygu mesela birçok beklentiyi ortadan kaldırıyor. Elinde çünkü kullanılmış olduğu çok belli bir kettle var ve saçın başın dağınık falan filan, hani o an sana herkes her muameleyi yapabilir. Ama işte bir şey yapamazlar. Bir yandan da bir tavır gibi de hayata karşı çünkü. Sadece estetik dışısın işte bir şekilde. O an şu düşünce aklıma geldi. Bir güldüm aslında kendi içimde. Ulan dedim, aynı mahallede bir zamanlar oturduğum, yani daha doğrusu aynı mahallede oturduğumuz eski bir kız arkadaşım vardı. Karşıma çıksa komik bir görüntü yani. Ayrılalı yıllar olmuş ve muhtemelen beni elimde kettle'la birkaç sene sonra ilk defa görecek falan. Ve bu da hani aslında ideal bir görüntü değil ama bir yandan da olsa da komik aslında falan diye düşünürken, neyse olmadı böyle bir şey Allah'tan. Sonra ben kettle'ı verdim ama elektrikçiye. Elektrikçi bizim apartmanda bile değil, düşünün yani, uzak bir yer. Ve ben geri almayı unuttum. Adam beni iki kez aradı elektrikçi. Türlü telefon numaramı bırakmıştım. Gel al diye. Ben de dedim şehir dışındayım dedim. Değilim ama yani. Ama dedim yani, çünkü o anda zaten filtre kahve makinesiyle işimi çözüyordum bir şekilde. Sonra bir yerden sonra gaza geldim bir gün. Dedim ki ben gideyim şunu alayım. Gittim. Adam yerinde değil. Adamın telefonunu aradım, çalışmıyor. Yani ulaşılamıyordu numaraya. Geri geldim. Bir gün sonra bir kere daha gittim. İkinci gittiğimde yine yok yerinde. Yani mahalle esnafında bir şey kafası var. Batman gibi galiba herkes. Herkes tek çalışıyor ve dükkanlarını bırakıp gidiyorlar. Ben bu sırada inanılmaz büyük bir elektrik işi vermeye gitmiş olabilirim orada. Hadi namaza giden adamın çok haklı bir sebebi var. Sen abi niye dolaşa dolaşa çalışıyorsun? Senin daha iyi bir çözüme, ya en azından şuraya bir 15 yaşında bir çocuk koy. Mahalleden bir tane çocuğu koy. Yok mu bunun bir çırağı bilmem nesi falan? Sinirlendim de zaten buna. Dükkan kapalı diye. Sonra bir şekilde aradım adamı. Zaten ben oraya gidecek motivasyonu çok zor buluyorum yani. Ben oraya gidene kadar neler çekmişim. Telefon ettim. Usta dedi ki sen gelme bana dedi. Nasıl yani dedim. Sen gelme dedi, ben dedi gelirim dedi. Ben birazdan dedi getiririm kettle'ı dedi. Evi tarif ettim. Biliyorum apartmanı falan dedi. Okey dedim. Gelmedi. Sonra ben de sormadım yani niye gelmedin diye. Hani gözüm yolda kettle bekliyor gibi olmadığım da açık yani. Hani aylarca zaten kettle'ı umursamamışım. Belli ki ben yedek bir kettle'ım mı var? Onu da, o algıyı da kırmak istemiyorum yani. Kettle'a da o kadar ihtiyacım yok elektrikçi gibi bir tavırdayım. Ertesi gün bir şekilde geldi adam. Hiçbir şey söylemeden akşamüstü falan bağırdı kapıda. Ben de çıktım, baktım elinde kettle'la, bu sefer o elinde kettle'la yürüyen taraf olmuş benim gibi. Romantik bir görüntü gibiydi adeta hatta. Fakat sormak istediğim bir soru vardı kendisine aslında. Yani o da kendi elinde kettle'la demek ki gelmiş bizim mahallede bu şekilde yürüyerek. Ben şöyle düşündüm. O kadar uzun bir süre boyunca almadım ki adamdan kettle'ı. Herif büyük ihtimalle kendi içerisinde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmedi. Ve dedi ki kettle'ı bir gün daha beklesen sana da bir şey olmaz diye düşündü. Hani bunu söylemedi ama böyle düşünmesi çok mantıklı. Ama neticede ben ikisini birden tamir ettirmiş oldum. Bu ürünlerin her biri birden tamir edilmiş oldular benim için. Ya bu hani öteleme meselesinde işte konu dramatikleşebiliyor ve ben açıkçası bu Carpe Diem'ci tayfaları falan anlıyorum bir şekilde. Çünkü her şey şu anla ilgili aslında. Yani şu anda bir şey yapmak istiyorsan yapacaksın. Mesela o anın önceliğini bir içinde gerçekten içselleştirmen, hissetmen lazım. Bazı insanlar var mesela, çat diye böyle atıyorum Instagram'a falan mesela bir şey koyuyor. YouTube'a bir şey upload ediyorlar falan. Ben o kadar kötüyüm ki bu konuda. Mesela Instagram'a dümdüz bir şey koymak benim için uzun bir düşünme. Yani bütün telefon galerimin içerisine giriyorum. Bütün düşüncelerim, bütün her şeyin içerisinden geçiyorum. Eski hard disklerim aklımda kalıyor. Ankara'da bir bilgisayar vardı. Onun içerisinde kalmış olabilir mi acaba falan diye 16 yaşındaki fotoğraflar falan geliyor aklıma. Bir şeyden bir ara bir tane video çekmiştim. O video neydi ya falan. Onu düşün, onu ara, bilmem neye bak. Onu aslında editleyebilirdim falan gibi bir sürecin arkasında böyle. En son genellikle zaten hani paylaşmamakla bitiyor yani. Benim bir şey paylaşma isteğim genellikle tamam paylaşmıyorum gibi bir noktada bitiyor. O yüzden böyle durmadan bir şey paylaşabilen insanları mesela, onlara da şaşırıyorum. Her an bir şey paylaşabiliyorlar. Tweet atıyorlar mesela. İyi kötü, ıvır zıvır, zınk zınk yani bir şeyler diyorlar. Ben sanki tweet atıyorsam böyle çok önemli bir yayın evine gitmiş de bir kitap yazmışım da hani kötü bir şey yazdım da ortaya çıkarsa boynumda bükülüp kalacakmışım falan gibi. Tweet at. Kötüyse tweetin kötüdür ve karşılık bulmaz falan, ya da yani neyse ne. Bende öyle olmuyor. Instagram'a bir şey koyacağım, ne olacak beni yani, insanlar Instagram'da neler görmüşler yani. Benim hangi postum insanların yeterince tatmin olmasını ya da olmamasını sağlayabilir? İki skalada da değilim yani. Gördükleri en iyi şeyi de sunmuş olamam. Gördükleri en kötü şeyi de sunmuş olamam. Ortalarda bir yerde dolanacağım zaten. Ama bunu yapamıyorum. Bir şekilde bu öteleme meselesinden kurtulamıyorum. Bilmiyorum bu konuda Eminim benden çok daha iyi durumlarda olanlarınız vardır ama bunun zorluklarından hala kaçınmaya çalışıyorum açıkçası. İlk bölümümü kapatırken şöyle manidar bir şey söylemek istiyorum ki dinlediğiniz bölümün şu ana kadarki kısmını kaydettikten tam olarak 23 gün sonrasındayım. Ve 23 gündür bu podcast'in kurgusunu yapacağım diye düşünüyorum. Nasıl yapayım falan diye düşünürken bir sürü şey öteledim. Umuyorum ki bugünden sonra artık çok hızlı bir şekilde bölümü tamamlayıp kapatıp sizlere ulaştıracağım. Çünkü yaptıktan sonrasında haftalık yapmak gibi niyetim olduğu için kendime son bir öteleme hakkı tanımış bulundum. Öteleme problemi olan diğer dostlara da buradan selam olsun demek istiyorum. Ya da işte hayatını müthiş planlayabilen diğer tiplere de yine bir yandan selam gönderelim ve kıskandığımızı belirtelim istiyorum. Ben Utku Ergin, Adaptasyon Hayvanı Podcast'inin ilk bölümünü böylece sonlandırıyorum. Bana podcast'le ilgili bir şeyler yazmak isterseniz ya da genel olarak işlerimi takip etmek, gösterilerimi takip etmek isterseniz Instagram'dan Utku Altıre Ergin hesabından beni takip edebilirsiniz. YouTube'dan da Utku Ergin hesabından beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki sefer tekrar umarım bu kadar uzatmadan görüşmek üzere.